Ayrım 20, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, sayfa 208. Arabayı vitese taktım ve iki yanında meşelerin sıralandığı bir caddeden eve doğru gittim. Evin arkasındaki alanda şirket helikopterini, onun yanında da bir ikincisini gördüm. En sondaki yuvarlak araba yoluna vardığımda meşe kapının kanatlarından biri açıldı ve dışarıya kostümlü bir uşak çıktı. Onun arkasından da Julie Ann. Frene bastığım zaman tekerlekler çakıl taşlarını ezdi. Kath kollarını sallayarak bana koştu. Cep telefonum çaldı, ekrandaki numaraya baktım. Arayan babamdı. İçimde güçlü bir öfke hissettim. Telefona cevap vermek, onunla yüzleşmek istiyordum ama şimdi sırası değildi. Çağrıyı reddedince sesli mesaja düştü. Yaklaşan Julie Ann'a bakarken helikopterlere doğru yürüyen iki adam gördüm. Pilota benzeyen adamlardan biri ikinci helikoptere bindi. Hemen arkalarında Chad'in iki adamı Orta Doğu'ya benzer kişilerle birlikte yürüyordu. Arabamdan indiğimde Julie Ann kocaman bir tebessümle koşarak kollarıma atıldı. ''Babam geleceğini söylemişti. Yarın benimle ata binecek zamanım var mı?'' ''Yeni bir at aldık, adı Sheena. Gerçekten çok güzel bir kısrak.'' ''Yarın olmaz güzelim. Hala Tanner'ın açıklamalarının ve Chad'in verdiği haberin etkisindeydim. Jack'in telefonundan ve gördüğüm fotoğraflardan bahsetmiyorum bile. Çok hareketli bir gün olmuştu. Yanımda 13 yaşında bir kız olsun ya da olmasın pek at binecek havada değildim. ''Seni özlüyorum Kat. Seni gerçekten özlüyorum.'' Julia'nın içtenliği beni hep duygulandırmıştı. Yumuşak hatları ve enerji dolu haliyle bana Amy'yi hatırlatıyordu. O kadar hatırlatıyordu ki bazen kendimi güçsüz hissediyordum. Üstelik şimdi Amy'yi görebilme umuduyla yaşadığım bir sırada bana gösterdiği sıcaklık yüreğimi kabartıyordu. ''Ben de seni çok özlüyorum.'' ''Kazayla ilgili haberleri gördüm. Babam seninle bunu konuşmamamı söyledi. Ama bilemiyorum Kat, belki konuşmak istersin diye düşündüm.'' Cevap olarak gülümsedim. Burası bunun ne yeriydi ne de zamanı. ''Şimdi olmaz hayatım. Sen iyi misin? Zor günler diyelim.'' Ön basamakları tırmandık, dev gibi meşe kapılardan geçtik. Giriş holünden yukarıya bir Hollywood müzikalinden fırlamışa benzer geniş bir merdiven çıkıyor. Tavanda ve sahanlıkta bir çift avize parlıyordu. Duvarlarda sıra sıra aile portreleri asılıydı. Bazılarında zenginlerin çoğu zaman sergilediği ölü maske görüntüsü vardı. Cilt arkadan çekilmiş gibi elmacık kemikleri çıkık, dudaklar sımsıkı kapalı. Nöbetçiler gibi sanki paralarını ve torunlarını gözlemek için sıralanmışlardı. Oturma odasına ve inanılmaz göl manzarasına bakan panoramik penceresini görebiliyordum. Burada mutlu günlerim olmuştu. Arada bir kendimi yalnız hissettiğim zaman Chad'le geçirdiğim yılların anılarını çağırırdım. Beni rahatsız mı ediyorlardı yoksa sakinleştiriyorlar mıydı emin değilim. Galiba her ikisi de. O sıralarda Chad'in babası da burada kalıyordu ve Chad daha eve gerçek damgasını vuramamış, buradan ayrılıp Washington'daki çekme kata taşınmıştı. O daire klasik çağdaş ve tasasız rahatlık karışımıyla bana Chad'i hatırlatırdı. İşlerinde acımasız ve amaçlı olabilirdi ama çevresine kayıtsız ve kaygısız görünürdü. Bir seferinde bütün bu hummalı iş seyahatleri ve yüksek düzey alavere dalaverenin ortasında böylesine kayıtsız görünmeyi nasıl başardığını sorduğumda baş ve işaret parmaklarını birbirine sürtmüş, çağlardan beri para anlamına gelen bu hareketle birlikte gülümsemişti. Her zaman işe yarar. Dışarıda bir helikopter motorunun çalıştığını işittim. ''Babanın iş arkadaşları hala burada mı?'' ''Onlar hep burada. Onlar ya da onlara benzeyen başkaları.'' Julian bazen şımartılmış zengin çocukları gibi konuşurdu. Oysa hiç de öyle olmamasına rağmen bunun için gerekli bütün özelliklere sahipti. Ne aradığımı bilemeden çevreme bakındım. ''Merak ediyorsan söyleyeyim, burada değil.'' ''Kim burada değil?'' ''Arabada gördüğün kadın.'' ''Baban istediği insanla birlikte olabilir hayatım.'' Julian sıkılmış gibi, ''Babam onunla sık görüşmüyor.'' dedi. ''Beyrut'tan ya da öyle bir yerden, Arap bir hanım. Babası babamla iş yapıyor.'' Bir yorum yapmadım, beni ilgilendirmezdi. Julian önemsiz bir şeyden bahsedermiş gibi, bana kalırsa babamın etrafındaki hanımların çoğu gibi o da kendilerine zengin koca arayan o kadınlardan dedi. Hoş bazılarına hanım demek bile güç geliyor ya. Büyümüş de küçülmüş haline gülümseyecek gibiydim. Ne demek istiyorsun?
Ne demek istediğimi biliyorsun. Seslerinde hiç sevgi duymadım, sadece hırs. Onun gibi kadınlar her zaman bir şey ister.
Elini kolumun üstüne bıraktı.
Senin babamla konuşman gibi değil, sen ona gerçeği söylüyordun.
Derin bir soluk aldım, olgunluğu ve doğru sözlülüğü beni bazen şaşırtıyordu.
Babanı böyle yargılama Julian, o iyi bir insan. Tamam, babam benim, onu seviyorum ama bazen kadın zevki çok zayıf.
Yüzüme baktı.
Senden hala çok hoşlandığını biliyorum. Yolunu bulup olanları değiştirebilse seninle birlikte olmak isteyeceğine bahse girerim. İsteyeceğini biliyorum. Tamam, sana bunları anlatmamam gerekirdi ama çoğu zaman buna benzer şeyler söylüyor.
Bunlara ne diyebilirdim? Bir çocuğun hüsnü kuruntusu mu yoksa gerçeğin bir ifadesi mi? Ne kadar gurur okşayıcı olsa da o yola girmek niyetinde değildim. Julian söylediklerini daha da pekiştirmek için durmadan senden bahsettiği de bir gerçek dedi. Okul nasıl gidiyor?
Bizim sınıfta gerçekten hoşlandığım bir çocuğun dışında nefret ediyorum. İnanmayacağın kadar nefret ediyorum.
Galiba senin yaşındayken hepimiz nefret ederdik.
Biraz daha olumlu bir şeyler söyleyebilirdin. Yoksa Güneyli yeni bir asiyi daha yaratmaya yardım etmeye mi çalışıyorsun?
Arkamda bir ses işitip döndüm. Chet kapının kasasına yaslanmıştı. Üzerinde yakası açık beyaz bir gömlek vardı. Kehribar rengi ipek kravatını gevşetmiş, gömleğinin kollarını da sıvamıştı. Kehribar ve beyaz yanık tenini vurguluyordu.
Gördüğüm kadarıyla birbirinizi tanımaya çalışıyorsunuz.
Dediğin gibi epey zaman oldu.
Gerektiğinden çok fazla. Sen ve bu genç hanımefendinin birlikte daha fazla zaman geçirmesi gerekir.
Yanıma yaklaşıp koluma dokundu. Kızına bakıp göz kırptı. Julian içini çekti.
Pekala, mesajı aldın baba. Kaybolma zamanı.
Konuşmamız gereken bazı özel konular var. Teşekkürler tatlım.
Julian, yakında görüşürüz Kat dedi.
Umarım. Bana sarılıp öptü, sonra rüzgar gibi ortadan kayboluverdi.
Chad elini kaldırdı, koluma dokundu. Orada belki de gerektiğinden biraz daha uzun oyalandı.
İdare edebiliyor musun?
Baş ve işaret parmaklarımla gözlerimi ovuşturdum.
Evet, bitkinim. Öte yandan inanmayacağın kadar da meşgulüm.
Chad, aklımda milyonlarca şey binlerce de yapılacak.
Jack'in neden kaybolduğunu bildiğini söyledi. Neden, para mı?
Kaşlarını çattı. Bunu da nereden çıkardın?
Soruşturmayı yürüten FBI yetkilisinin söylediklerinden.
Kimmiş o?
Adı Brewster Tanner.
Tam olarak ne söyledi?
Ne kadarını açıklayacağımı bilemediğim için tereddüt ettim. Sonunda da söylemeye karar verdim.
Kaza yerinde bir alüminyum çanta içinde çok miktarda para bulmuşlar.
Yeniden kaşlarını çattı. Şaka etmiyorsun değil mi?
Bu şaka yapmaya kalkılacak bir an değil Chad.
Ne kadar?
250 bin dolar nakit. Kayman adalarından çıkma tahvillerde de 3 milyon.
Sağ gözü gerçek bir şaşkınlık ifadesiyle seyirdi.
Gerçek mi bu?
Brown Bear'a ait değil miydi?
Cevap vermedi. Bütün buldukları bu mu?
Bir de paha biçilmez bir eski eser. Irak'ta işgalden sonra kaybolan bir Pers maskı.
Chad sarsılmış gibi başını salladı.
Bu çok tedirgin edici.
Hangisi?
Hepsi. Para, tahviller, eski eser.
Bunlardan hiç haberin yok muydu?
Hiç. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Birden inanılmayacak kadar yetenekli bir aktör olmamışsa gerçekten şaşırmış gibi duruyordu. İstediğinde duygularını çok iyi gizleyebilirdi. Yine de çoğunlukla beceremezdi. Yüzü kızarır, dudakları gerilir ya da vücudu kasılırdı. Bu sefer bu tepkilerden hiçbirini göremiyordum.
Peki ya cesetler?
Alçak sesle söylemiş olsa da o kelime hala balyoz darbesi gibiydi.
Henüz yok. Ama NTSB yetkilisi Jack'le çocukların kurtulmuş olabileceklerini söylüyor.
Chet sanki ona güçlü bir yumruk atmışım gibi bakıyordu. Geriledi ve bir an benimle göz temasını kaybetti. Toparlandığında başını salladı. Şaşkınlık içindeyim Kat. Ona Dexter'ın söylediklerini kelimesi kelimesine tekrarladım. Uzanıp yeniden koluma dokundu ama bu seferki gerçek kaygıdan kaynaklanıyor gibiydi. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
Ben de öyle. Ama 8 yıldan beri ilk kez içimde çocuklarımı görebileceğim için ufacık bir umut var. Bu o kadar güzel bir duygu ki. Chet, zorlamak istemem ama bana söyleyeceğin neydi?
Birden konuşmak istemiyor gibi baktı. Sanki söylediklerim oyunun kurallarını değiştirmişti. Birkaç saniye düşündükten sonra başıyla çalışma odasının kapısını işaret etti. Kapı açıktı. İçeride dizi dizi bilgisayarlar, ceviz lambri kaplanmış duvarlar, taşacak kadar dolu kitap rafları.
Benimle gelebilir misin? Sana bir şey göstermek istiyorum. Son derece özel ve hassas bir şey.
Yüzüne baktım. Chet, bugün yeni bir şoka hiç ihtiyacım yok. Gerçekten yok.
Yüzü gergin, dudaklarını neredeyse hiç oynatmadan... ''Üzgünüm ama bunu bilmen gerekiyor.'' dedi. ''Başka bir yolu yok. Hazırlıklı olmalısın.''
''Neye hazırlıklı olmalıyım?''
''Büyük bir yalana. Jack'in senden sakladığı büyük bir yalana. Bir de benim sakladığıma.''
56. Bölüm Knoxville, Tennessee. O günün sabahında Brewster Tanner tıraş olmayı bitirince yüzüne su çarpıp aynadaki aksine baktı. Düşük göz kapakları, artık berberlik olmuş düzensiz saçlar, bir de mutlaka değiştirilmesi gereken bir fanila. Karısı hayattayken kendine bakmayı alışkanlık edinmişti. Oysa şimdi hafta sonları ve tatil günlerinde asla tıraş olmuyor, mağazada indirimden aldığı kocaman bir koltukta televizyon izliyordu. Emekli olmamak için tek bir nedeni varsa o da televizyonlardaki öğleden sonra programlarıydı. Bir de para. Emekli maaşları artık geçim giderlerini ancak karşılıyordu. Bunun en iyi örneğini annesinde görmüştü. Zavallı kadın neredeyse bütün ömrü boyunca ölümüne çalışmış, 66 yaşında emekli olmuştu. Ve bir yıl boyunca ne giyimine ne de gıdasına yeten, bir bahçe kulübesi boyutundaki dairesinin kirasını ancak karşılayan bir maaşla idare etmeye çabalamıştı. Evi o kadar küçüktü ki Tanner şakayla karışık annesinin kamburu çıkacağından korktuğunu söylerdi. Bazen annesini ziyarete gittiğinde buzdolabına bakıp kadıncağızın günde sadece bir öğün yemek yediği sonucuna varırdı. Onu birlikte bir yere, civardaki bir Applebee ya da Shawnee'de yemeğe gitmeye zorlardı. Ama davetini kabul ettirmek de ayrı meseleydi. Tıpkı para kabul ettirmek gibi. Annesi birisine minnettar olmaktansa evinde tek başına oturup açlıktan ölmeyi yeğleyeceklerdendi. Gururlu bir siyahi kadın. Tanner çocuk büyütürken iki işte birden çalışan böylesi çok kadın tanıyordu. Birinden yardım istemeyecek kadar gururlu insanlar. Annesi bir yıl sonra kansere yenik düşmüş, ölümünden 2 ay öncesine kadar rahatsızlığından kimseye bahsetmemişti. Sözü edilecek bir sağlık sigortası olmadan ıstıraplı bir ölüm. Tanner bunu hatırladığında hala ürperiyordu. Kendisi için böyle sefil bir ölüm istemediği kesindi. Sleep Inn motelindeki yatak odasına geçip valizinden temiz bir gömlek çıkardı. 8 yıl önceki orijinal soruşturma dosyasındaki belgelerin fotokopileri yatağın üzerine yayılmıştı. Bütün akşamı o belgeleri okumakla geçirmiş ancak yeni bir şey öğrenememişti. Ardından Dexter'a sesli bir mesaj bırakıp soruşturmada bir gelişme olup olmadığını sordu. Telefonu çaldı, arayan Courtney'di, cevap verdi.
''Yeter yattığın Tanner.''
''Yarım saat önce kalkıp parıldadım, geldin mi?''
''Lobideyim.''
''Kahvaltı?''
''Çoktan ettim.''
5 dakika sonra yanındayım.''
Telefonu kapatır kapatmaz tekrar çaldı.
Tanner.
Hey koca adam, NTSB'den dostun Dexter arıyor. Beklediğin sonuçlar geldi.
Anlat bakalım.
Kararlaştırdıkları gibi Courtney saat tam 9:30'da lobide bekliyordu. Blue jean, soluk mavi tişört ve rahat spor ayakkabılarıyla şıktı. Elinde de bir defterle bir kalem vardı.
Kahve diye sordu Tanner. Kahvaltı servisi daha kapanmadı.
İyi olur.
Lobiden kahvaltı salonuna geçip birer kahve aldılar. Boş salonda pencere kenarındaki bir masaya oturdular.
Kath nasıl biliyor musun?
Dün akşamüstü konuştuk.
Tenor kahvesinden bir yudum alıp ona değer veriyorsun değil mi diye sordu.
Şimdiye kadar belki de en iyi arkadaşım. Doğru, dürüst, samimi. Bunca yıl anlaşmadığımız, kavga ettiğimiz konular oldu tabii. Ama Kath için hayatımı her an tehlikeye atarım. Şunu da söyleyeyim, başına gelenleri hiç kimse hak etmedi.
Ailesiyle ilgili olanlar mı demek istiyorsun?
Kat hakkında sen neler biliyorsun?
Sadece Beard'ın lisesindeki eski meslektaşlarının anlattıkları bazı şeylerle ilk soruşturma dosyasından okuduklarım. Sanırım satır aralarını renklendirmem gerekiyor.
Courtney kusursuz kaşlarından birini kaldırdı.
O bazı şeyler dediğin konuyu basitleştirmek olur. Sana kardeşinin Kyle'ın bundan 9 yıl önce intihara kalkıştığını anlattılar mı?
Hayır, neden kalkışmış?
Kyle, Kat'in kocası ve babasıyla birlikte Irak'ta bulundu. Orada başından bir şey geçmiş olmalı. Ne geçtiğini kimse bilmiyor. Ama ardından travma sonrası stres bozukluğu başladı. Kat'in kocası Jack de aynı durumdaydı ama Kyle'ınki gerçekten kötüydü. Kafası iyice karışıktı. Bir sabah onu Amiral Farragut Parkı'nda bir ağaca asılı buldular. İpi kestiklerinde ölmek üzereymiş. Doktorlar ellerinden geleni yaptı ama oksijensizlikten beyni hasar görmüş.
Sen iyi misin Courtney?
Neden?
Biraz rahatsız görünüyorsun.
Genç kadın tırnağının ucuyla sol gözünün kenarını sildi.
Kyle ile çok yakındık, nişanlıydık.
Çok üzüldüm. Öyleyse annesi de çok etkilenmiş olmalı. O ne yaptı?
Kat'in düğün günü öğleden sonra kendini vurdu. Çatlak karı beynini dağıtmak için kızının düğününün geçmesini bekleyebilirdi diyeceksin. Ama hayır, her şeyin içine etmesi şarttı. Deyim yerindeyse dramını oynaması gerekiyordu. Martha Beth böyle biriydi işte.
Zor iş.
Evet, şaka değil.
Kat'in annesinin bayağı sorunları vardı demek.
Haklısın, deli olduğuna yemin edecek insanlar tanıdım. Bana kalırsa gereğinden fazla içiyordu. Aslında bu da insanı delirtebilir ya. Kafasına bir kurşun sıkmak için ne düşünmüş olabileceği hakkında en ufak bir fikrim yok. Belki Kyle'ın durumu, belki de bambaşka bir şey. Buna bir de kocasının Irak'ta el bombası patlamasında bir ayağını kaybetmesini ve zamanından önce emekli edilmesini ekle. Ağzı kurumuş bir deve gibi içmesini anlayabilirsin. Bence kafasında bir sürü problemle uğraşıyordu. Yoksa beyninde bir delik açmaya kalkmazdı.
Bazı söylentiler işitmiştim, o da ayrı.
Tanır kaşlarını kaldırdı.
Courtney, annem bana Martha Beth'in geçen yıllarda birkaç sefer intihara kalkıştığını söylemişti dedi. Bir drama kraliçesi olabilirdi ya da insanların dikkatini çekmeye çalışıyordu.
Anlaşılan Kat oldukça ciddi sorunlarla uğraşmak zorunda kalmış.
Bütün bunları nasıl atlattığını anlayamıyorum. Kocasıyla çocuklarının kaybolması durumunu daha da beter etti. Aslında şu anda her tarafı süngerle kaplı bir odada başını duvarlara çarpıyor olmalıydı. Ama dayandı işte. Bu da ne kadar güçlü olduğunu gösterir.
Omuz silkerek devam etti.
Ben olsam öyle bir bunalıma girerdim ki yapılan elektroşok tedavisi yüzünden buradan Idaho'ya kadar bütün ışıklar kararırdı.
Tanır başıyla onayladı. Annesini iyi tanır mıydın?
Tanırdım.
Babasını? Courtney başını salladı. Onu da tanır mıydın?
Tabii, iyi tanırdım.
Ne var, ne oldu diye sordu Tanır. Sorunca sanki biraz kasıldın.
Kasıldın mı?
Evet, kasıldın, yumruk gibi.
Sanmam.
Pekala, bana adamı anlat.
Anlatacak çok şey yok. Her şey orijinal raporda yazılı. O raporu okudun değil mi?
Tanır başını salladı.
Ama adamla iyi geçinir miydin? Yani insanın hoşlanacağı tiplerden midir?
Courtney cevap vermedi.
Neden içimde bunun hoşuna gitmeyen bir konu olduğu hissi var diye sordu Tanner.
Psikanalizden vazgeç Tanner, saçmalıyorsun. Şimdi önemli olan Kat'in babası değil.
Pencerenin dışına motelin otoparkına baktıktan sonra Tanner'a döndü.
Bir şey daha var dedi. Kat bana Jack'in o yolculuğa çıkıp kaybolmadan önce biraz kaygılı olduğunu anlatmıştı.
Neden kaygılandığını da söyledi mi?
Hayır ama Jack travma sonrası stresten dolayı arada bir kaygılanıyormuş. Tam sınırdaymış.
Hatta kötü kabuslar görüp paranoya nöbetleri bile geçiriyormuş.
Ne paranoyası?
Kat kocasının mantıksız bir ölüm korkusu duyduğunu, başkalarından kuşkulandığını ya da telefonunun dinlendiğinden bahsettiğini söylüyordu. Travma sonrası stres bozukluklarında bu belirtilere sıkça rastlanır. Ama Jack gittiği askeri psikologdan bir şeyler öğrenmiş, öğrendikleri de sorunlarıyla başa çıkmasını sağlamış.
Peki ya Kat, o zamandan beri nasıl idare ediyor?
Courtney bir yudum içtiği fincanını masanın ortasına itti.
Evli misin Tanner?
Eşimi birkaç yıl önce kaybettim.
Kendine yakın hissettiğin bir aile üyesinin kaybı yeterince güçtür. Ama bütün bir aileni kaybettiğin zaman kendini kapının eşiğinde bir araba yükü kederle karşı karşıya bulursun. Böylesi yıkıcı kayıpları üzerimizden bütünüyle atamayız, öyle değil mi?
Sanırım haklısın.
Courtney devam etmeden önce bir an sustu. Kat kadar ailesine aşık başka bir kadın olamaz. Şan'la Amy'nin üzerine bastığı toprağa bile tapardı. Yazları ve tatillerde onlarla daha fazla beraber olabilmek için öğretmenlik bile yaptı. Sevdiği üç insanın kaybı ona büyük darbe oldu. Sanki nefesi kesilmiş gibi. Sanırım nefesinin kesilmiş olmasını istediği günler olmuştur.
Hayatta kalanın vicdan azabı gibi bir şey mi?
Eğer kendini suçlayıp suçlamadığını soruyorsan, evet suçladı.
Ne konuda?
Çocukların bu yolculuğa çıkmasına izin verdiği için. Gırtlağına kadar işe batmıştı. Yazı yazmak için sakin bir an ararken gitmelerine ses çıkarmadı. Sanırım o günden beri durmadan gitmelerine izin vermeseydim deyip kendi kendine işkence ediyor. O günden beri bir tek kelime bile yazdığını sanmıyorum. Yolunu yeniden bulması da çok uzun sürdü. Düşünsene, gömecek cesedi bile yoktu. Alışamadı, uyuyamadı, bir şey yapamadı.
Peki nasıl oldu da atlatabildi?
Çok acı ve en az o kadar gayretle.
Senin bir yardımın oldu mu?
Elimden geldiğince. Bak Tanner, şimdi biraz asıl konumuza dönsek.
NTSB'den Dexter aradı.
Ve?
Radar kullanarak bölgeyi iyice aramışlar ama bir şey bulamamışlar.
Yani kazanadan kurtulmuşlar.
Öyle görünüyor. Courtney konuşulanları aklında bir süre tarttı. Tanner aklında bir şey varmış gibi.
Quentin Lusk buralara kadar göl manzarası seyretmek için gelmiş olamaz. Bana kalırsa önceden planlanmış bir kaçış yolu, sığınacak bir yer, buradan çıkması gerekirse yedek bir imkan hazırlamış olmalı. Courtney elindeki defteri salladı. Eysi gidip marinada biraz dolaştım. Bir oda biraz çevreyi kokladım ve tekne sahiplerinin listesini edindim.
Ve?
Olaya bağlı iki teknenin sahipleri belli değil. Araştırdım, birinin sahibi başka bir ülkeye taşınmış. Öteki marinanın en ucuna bağlanmış. Yalnız kime ait olduğunu kimse bilmiyor. Eski bir Dorset, Catalina.
Güzel tekne.
Tekneye gidip baktım. Bulduğumu görmen gerek.
20. ayrımın sonu. Sayfa 219.